Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Humeze suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline. Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır. Hayır, andolsun o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkmaktadır. O onların üzerine kilitlenecektir. Kendileri de dikilip yükseltilmiş sütunlarda bağlanacaklardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Şehrevar 1400, Hicri Gameri 21 Muharrem 1443 ve Miladi Takvimle 30 Ağustos 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenini ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, terörle mücadele günü ve Batı Asya gelişmeleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, İran'ın Suriye'ye verdiği desteği takdir etti. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Şam'da Filistinli grupların liderleriyle görüştü. Terör rejimi başbakanı, Amerikan başkanı ile görüşmesinde nükleer anlaşmaya kesin olarak karşı olmadığını iddia etti. Türkiye'de koronavirüsten dolayı son 24 saatte 255 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin artık ilave bir mülteci yükünü kaldırması söz konusu değil dedi. Amerika, Afganistan'daki büyükelçiliğini kapatacağını duyurdu. Şimdi haberler.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, İran Dışişleri Bakanlığı kabulünde İran'ın Suriye'ye verdiği desteği övdü. Fars Haber Ajansı'na göre bir heyet başkanlığında Suriye'ye giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün akşam Şam'da Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüştü. İran Dışişleri Bakanı Suriye Cumhurbaşkanı, Suriye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin başarıyla sonuçlanması ve siyasi, saha ve uluslararası zaferlerden dolayı tebrik ederken iki ülke arasında ilgi duyulan konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. Emir Abdullahyan iki ülke arasındaki ekonomik alanda işbirliğine de değinerek ekonomik işbirliği ortak komisyonunun ve bu alandaki diğer mevcut mekanizmaların etkinleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı da İran İslam Cumhuriyeti'ne Suriye verdiği destekten dolayı teşekkür etti ve iki ülke arasındaki ikili alanlardaki işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konulardaki işbirliğine ilişkin görüşlerini açıkladı. Emir Abdullahyan, Beşar Esad ile görüşmeden önce ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve gelişmekte olan işbirliğini görüşmek üzere Suriye Dışişleri Bakanı Faysal El-Miktat ile de bir araya geldi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün gece Suriye'nin başkenti Şam'da Filistinli grupların liderleriyle bir araya geldi. Fars Haber Ajansı'na göre İran'ın Suriye Büyükelçisi Mehdi Subhani de katıldığı toplantıda Emir Abdullayan, İran'ın Filistin halkının Siyonist işgalcilere karşı mücadelesine verdiği desteği tekrarladı. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Tarlal Naci, söz konusu görüşmeden sonra verdiği demeçte, İran İslam Cumhuriyeti'nin işgal altındaki Filistin'deki direniş mücahitlerini desteklemedeki konumunu överek, direniş gruplarının Filistin halkının haklarını alıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Tarlal Naci, İran İslam Cumhuriyeti'nin desteği ve ilkeli duruşu olmasaydı, Lübnan, Suriye, Irak ve Yemen'deki direniş ekseninin zaferleri bugün asla gerçekleşemezdi, dedi. Bu arada Filistin Halk Cephesi Genel Sekreteri Halid Abdülmecid, Filistin İslam Cihat Hareketi üst düzey liderlerinden Ebu Said El-Menyavi, Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Süleyman, Filistin Ulusal Kurtuluşu Merkez Komitesi Sekreteri Ebu Hazım El-Sagir de toplantıya katılanlar arasındaydı.
Suriye Dışişleri Bakanı İranlı mevkidaşı ile yaptığı görüşmede İran İslam İnkılabı rehberine özel şükranlarını sunarken İran halkını da başarılı bir cumhurbaşkanlığı seçimi yaptıkları için tebrik etti. Fars Haber Ajansı'na göre Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miqdad dün Şam'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'la görüştükten sonra yaptığı açıklamada Suriye ve İran İslam Cumhuriyeti'nin birlik içinde olduğunu, teröre ve Suriye dayatılan savaşa direndiğini vurguladı. İran'ın nükleer programına ve Amerika'nın programa yönelik baskısına ve İran'ın yoğun direnişine değinen Suriye Dışişleri Bakanı, bunun İran halkının her yönüyle asla pes etmeyeceğini ve İran halkının iradesinin pes etmeyeceğini kanıtladığını söyledi. Faysal Miqdad, İran ve Suriye'nin direnişe, adalet ve özgürlüğü sağlamaya ve bağımsızlığı korumaya çalışan herkes sonunda terörizmi yenecek ve kimsenin yeteneğimizden şüphe edemeyeceğini kanıtlayacaktır, dedi. Suriye Dışişleri Bakanı, Amerika'nın Suriye'ye ve İran halkına uygulamaya çalıştığı yaptırımlara atıfta bulunarak bu yaptırımların insanlık dışı ve ahlak dışı çabalar olduğunu ve bu milletlerin asıl mağdurları olduğunu, ancak bunun hem İran hem de Suriye için iktisadi ve kültürel kalkınma yönünde bir fırsat olduğunu söyledi.
35. Uluslararası İslam Birliği Konferansı posterinin tanıtım töreni İslam mezheplerinin yakınlaştırma kurumunda yapıldı. 35. Uluslararası İslam Birliği Konferansı posterine tanıtım töreni dün İslam Mezheplerinin Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri Hamid Şehriyari ve Yardımcısı Seyit Musa Musevi'nin huzurunda gerçekleşti. Şehriyari törenden sonra yaptığı açıklamada, İslam dünyasında barış ve çatışma ve bölünmenin önlenmesi temalı 35. Uluslararası İslam Birliği Konferansı Birlik Haftası ile aynı zamanda gerçekleştirilecek, dedi. Genel Sekreter, bugün İslam dünyasında savaş, bölünme, çatışma gibi birçok sorunla karşı karşıya olunmasına temasla İslam dünyasının düşmanları ve küresel emperyalizm İslam dünyasında sorunlar çıkarmaya çalışıyor. Bu nedenle bu yıl barışı 35. Uluslararası İslam Birliği Konferansı'nın gündemi haline getirdik, dedi. Şehriyari, İslam ümmetinin çaba, empati ve sinerjiyle İslam dünyasındaki sorunları çözmesini, birlikte tek bir İslam ümmeti oluşturup barış ve barışın gölgesinde İslam ülkeleri birliğinin kurulmasına şahit olmayı umuyoruz, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Koordinatör Yardımcısı, Ordu Hava Savunma Kuvvetleri'nin gözetleme ağının çok güçlü bir şekilde donatıldığını duyurdu. Tuğgeneral Emiri Abulfasi Behrirat dün yaptığı açıklamada hava savunma güçlerinin gözetleme tatbikatlarını yürütme sürecine atıfta bulunarak elektrooptik sistemlerle donatılmış ve elektronik savaşa dayanıklı yeni gözetleme ağları artık bizi daha da güçlü kılıyor, dedi. Tuğgeneral Emir Seferi Rahat ayrıca bugün bu büyük tatbikatın ana odak noktası İran genelinde konuşlandırılmış raporları tespit etme ve iletme doğruluğunda gözetleme sistemlerinin çalışmasıdır, dedi. Kara Kuvvetleri Hava Savunma Kuvvetleri Koordinatör Yardımcısına göre ülke genelinde görsel gözetlemeden sorumlu yaklaşık 4000 savunma noktası gözlemci olarak bulunuyor. Bu tatbikatta kullanılan sistemlerin tamamının yerli üretim olduğunu vurgulayan Tuğgeneral Sepehri Rahat, bu sistemler farklı iletişim katmanlarında sağlanan gelişmiş sistemler ve onlar için sağlanan farklı hizmetler ile donatılmıştır, dedi.
İşgalci Siyonist rejimin başbakanı Washington'ın Amerikan başkanı ile yaptığı görüşmede nükleer anlaşmaya açıkça karşı çıkmayacağını ileri sürdü. İşgalci Siyonist rejimin başbakanı Naftali Bennett, Amerikan Başkanı Biden ile Washington'da yaptığı görüşmede Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesine karşı olmasına rağmen geçmişteki Netanyahu hükümetinin yaklaşımının yanlış olduğunu, zira kendilerinin bu anlaşmaya açıkça karşı olmadıklarını ileri sürdü. Washington'dan ayrılmadan önce İsrail Başbakanı İran'ın nükleer programı hakkındaki iddialarını yeniledi ve Amerikan Başkanı ile bir anlaşma yaptığını duyurdu. İki kez gecikmeden sonra Amerikan Başkanı ile bir araya gelen ırkçı İsrail Başbakanı'nın bu toplantısında Biden'ın uyuması ise gündem oldu. Bu arada bazı göstericiler Bennett'in Washington ziyareti üzerine yürüyüş yaptılar ve Amerikan Başkanı'nın bir apartheid rejimini aktif olarak desteklediğine dair sloganlar attılar. Protestocular ırkçı İsrail rejimi başbakanının Amerikan ziyaretinin barışa yönelik olmadığını bildirerek Siyonist rejimi Filistin halkına yönelik cinayet ve işgalden dolayı kınadılar.
Tokyo'da düzenlenen Paralimpik müsabakalarında İran'ın 4. altın madalyasını uzun atlamada Emir Hosrevani kazandı. Vars Haber Ajansı'na göre Tokyo Paralimpik oyunlarının 6. gününde uzun atlama yarışmalarında İran kafilesi için değerli bir altın madalya kazanıldı. Bu yarışmalar T12 sınıfında Azerbaycan Cumhuriyeti, Küba, İsveç, Özbekistan, Almanya, Beyaz Rusya ve İran'dan 10 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Tokyo Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu yarışmada Emir Hosrevani 7 metre 21 santimetre ile rekor kırarak madalya kazanmayı başardı. Kübalı atlet ise 7 metre 16 santimetrelik derecesiyle gümüş madalya kazandı. Bronz madalyada 7 metre 3 santimetre ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nden Said Nacefzade'ye gitti.
Türkiye'nin 29 Ağustos 2021 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de COVID-19'dan son 24 saatte 255 kişi daha hayatını kaybetti. 17.332 vaka tespit edildi. Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yeni vaka sayımız 17.332. Bu bir salgın. İster istemez hastalığa yakalanan olur demek hiç mümkün mü? Yeni vefat sayımız 255. Bu ölümleri önceki vakalar hazırlıyor. Toplum bağışıklığına kadar yapılacak iki şey var. Aşı olmak, tedbirlere uymak dedi. Bu arada 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı %77, ikinci doz aşı uygulananların oranı %59.02 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 93.004.856'ya yükseldi.
Anadolu Haber Ajansı'na göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha fazla S-400 satın alma olasılığı konusunda çekincesi olmadığını söyledi. Erdoğan konuyu bir sonraki Rusya ziyaretinde görüşeceğini de belirtti. Rus devlet silah ihracatçısı Rosoprom'un başkanı Alexander Mikheyev birkaç gün önce Türkiye ile daha fazla S-400 almak için müzakerelerin başladığını söyledi. Amerika ve NATO müttefiklerinin Rus S-400 füze savunma sisteminin satın alınması ve kullanılması konusunda Türkiye'ye yönelik devam eden baskı ve uyarılarına rağmen Türkiye Cumhurbaşkanı sistemin Moskova'dan ikinci bir sevkiyatın satın alma kararlılığını yeniledi. Ars Haber Ajansı'na göre Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada Ankara ve Moskova'nın savunma sanayi alanında büyük adımlar attığını ve ülkesinin yeni S-400 sistemleri satın alma konusunda hiçbir şüphesi olmadığını söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Bosna Hersek gezisinden dönüşüyle ilgili açıklamaları uçakta bulunan gazetecilere yaptı. Türkiye S-400 sistemlerin ilk sevkiyatını Temmuz 2019'da Rusya'dan aldı. S-400'ün Türkiye'ye satışına ilişkin sözleşme Aralık 2017'de imzalanmıştı. Son yıllarda Amerika ile Türkiye arasında S-400 sisteminin satın alınması ile ilgili gerginlik arttı.
Irak Savunma Bakanı Cuma İnaz Sadun, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA 12 adet T1-29 Atak helikopteri ve 6 adet Koral mobil elektronik harp sistemi alımı için anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Irak Savunma Bakanı, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda Türk Savunma Sanayi Şirketi'nin yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na katılan Irak Savunma Bakanı, Türk Savunma Sanayi Şirketi'nin üst düzey yetkilileriyle olumlu görüşmeler gerçekleştirdiğini söylemişti. Savunma Sanayi'nin haberine göre fuarın ardından Irak'ta televizyon kanalı El Sharkiye'nin bir programına konuk olan Saad'ın Bayraktar TB2 konusunda uzlaşıya vardıklarını söylemişti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, biz Türkiye olarak göç konusunda ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yeterince yerine getirdik. Bizim artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir, dedi. Kabil Havalanı'nın güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerinin ve büyükelçilik görevlilerinin özverili bir şekilde çalıştığını belirten Çavuşoğlu, tahliye zamanında görevlilerinin havalimanında çalışmalarını yürüttüğünü, şu anda ise büyükelçilik binasına döndüklerini kaydetti. Afganistan'da insani krizin endişe verici boyuta ulaştığını ifade eden Çavuşoğlu, ülkenin yarısından fazlasının acil insani yardıma muhtaç olduğunu dile getirdi.
Öte yandan Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Amerika'nın 1 Eylül'den itibaren Afganistan'da büyükelçiliği bulunmayacak dedi. Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı CBS kanalına verdiği röportajda Amerika'nın 1 Eylül'den sonra Afganistan'daki büyükelçiliğinin kapatılacağını söyledi. 15 Ağustos'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'i, Taliban'ın kuşatmasıyla ülkedeki yabancı güçlerin tahliyesi için 31 Ağustos'a kadar süre verilmişti. Amerikalı yetkili mevcut planımıza göre 1 Eylül itibariyle Afganistan'da işleyen bir büyükelçiliğe sahip olmayı düşünmüyoruz, dedi. Amerika ve müttefikleri 2001 yılında terörle mücadele ve güvenliği sağlama bahanesiyle Afganistan'ı işgal etmişlerdi. Afgan halkının çoğu mevcut buhranlı durumu Amerika'nın Afganistan'daki başarısız siyasetlerine bağlıyor.
Taliban lideri, Taliban siyasi liderleriyle görüşmek için Kandahar'a gitti. El Cezire televizyonuna göre Hebbetullah Ahmuzade ve yardımcısı Molla Muhammed Yakup dün Afganistan güneyindeki Kandahar kentine gitti ve Taliban siyasi liderleriyle bir araya geldi. Toplantı yeni hükümetin kurulması için yoğun istişareler çerçevesinde gerçekleşti. Bu Taliban lideriyle grubun Afganistan içindeki siyasi liderler arasındaki ilk yüz yüze görüşme oldu.
Uluslararası Göç Örgütü, Yemen halkının yaklaşık yarısının savaş sebebiyle içme suyu ve sağlık hizmetlerinden yoksun olduğunu bildirdi. Bu arada Yemen İnsani İşler Yüksek Konseyi Sözcüsü Talat El-Sharjebi, dün yaptığı açıklamada Yemen halkının Birleşmiş Milletler açıklamalarında ve raporlarında sayılardan daha fazla olmadığını söyleyerek Birleşmiş Milletler'in sadece Yemen'deki krizi yönettiğini, temel bir çözüm aramadığını söyledi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın iddialarının ve yayınladıkları haberlerin tamamen asılsız olduğunu bildirdi. Daha önce Ermeni kuvvetlerinin pazar sabahı Azerbaycan Cumhuriyeti güçlerinin Kelbisar bölgesindeki mevzilerine çeşitli silahlarla saldırdığı iddia edilmişti. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, açılan ateş sonucu Azerbaycan kuvvetleri arasında herhangi bir can kaybının bildirilmediğini resmen açıkladı.
Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna'yı bir tehdit olarak görmediğini ve Ukraynalıların Rusya'nın kardeşleri olduğuna inandığını söyledi. Rusya geçtiğimiz günlerde Rusya'nın gizli askeri sırlarını çalmaya çalışan bir Ukraynalı'nın tutuklandığını duyurmuştu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Bağdat Zirvesi etrafında. Irak Komşuları Zirvesi 28 Ağustos Cumartesi günü Bağdat'ta düzenlendi. İran, Suudi Arabistan, Türkiye, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Mısır ve Katar, Irak'ın komşuları olarak ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi bu konferansa davet edilmişti. Ama 4 Güvenlik Konseyi üyesi temsilcilerini büyükelçileri yapsa da Fransa Cumhurbaşkanı Macron şahsen bu konferansa katıldı. Konferansta göze çarpan konulardan biri Katılımcı ve davetli ülkelerin katılım düzeyleri ve seviyeleriydi. İran ise Dışişleri Bakanlığı düzeyinde bu oturuma katıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade daha önce yaptığı açıklamada şöyle demişti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bu oturumda İranlı heyetin başında bulunacak ve İran'ın Irak'ı destekleme zirvesindeki temsilciliğini yapacaktır. Suudi Arabistan ve Türkiye de Dışişleri Bakanlar düzeyinde bu zirveye katıldı. Ürdün, Mısır ve Katar ise liderleri düzeyinde bu oturumda bir katılım seviyesi gösterdiler. Kuveyt'te Başbakanını Bağdat zirvesine gönderdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin emiri de bu oturuma katılanlar arasındaydı. Bu zirve hususunda göze çarpan hususlardan biri de Suriye'nin davet edilmemesiydi. Halbuki Suriye, Irak ile ortak sınıra sahip. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ise Irak'ın Suriye'yi bu konferansa katılmak için davet etme işiyle ilgili şöyle dedi. Suriye hususunda ihtilaflar yaşıyoruz ve bunu yönetmek de bizim elimizde değil. Suriye ile ilgili iyi ilişkilere sahibiz ve Suriye ile diplomatik ilişkilerimizi hiçbir zaman kesmedik. Dikkat çeken bir başka husus da Irak Başbakanı El-Kazim'in bu zirveyi düzenlemedeki amacıdır. Kimileri bu zirvenin bölgesel meseleler üzerinde odaklı olduğunu, kimileri de ekonomik hedeflere odaklandığını belirtseler de görünen o ki Mayıs 2020'den beri Irak'ta başbakanlık koltuğuna oturan Kazım'ı Dışişleri Bakanlığı'na özel bir önem veriyor ve bu hususa odaklanmıştır. Kazım hükümeti şimdiye kadar Mısır, Ürdün makamları ile üçlü oturumlar düzenlemiştir. Buna ilaveten Irak Başbakanı geçen Nisan ayında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaretler gerçekleştirmiş. Bu iki zengin Arap ülkesini Irak'ta yatırım yapmaya davet etmişti.
El-Kazim'i şimdi de Bağdat oturumu vesilesiyle Irak'a ekonomik yardım sağlamak ve yatırım sermayesini çekmek için çabalamakta. Bu doğrultuda Bağdat Bölgesel Konferansı Düzenleme Komitesi Başkanı ve Irak Dışişleri Bakanı Vekili Nezar Hayrullah, Bağdat Konferansı'nın her şeyden ziyade ekonomik hedefler peşinde olduğunu, pek ahlaki meselelerle ilgili olmayacağını belirtmişti. Bu Iraklı yetkili zirveye davet edilen ülkelerin ekonomi, endüstri ve yatırımcılık alanında iyi deneyimlere sahip olduklarını ve Irak'ın da özellikle de tarım ve sanayi alanında yatırımcı cezbetmeye çalıştığını belirtti. Hayrullah, Irak'ın bölgede en büyük yatırım fırsatlarına sahip olduğunu belirterek bölge ülkelerinin bu konferansa katılımının her şeyden ziyade Irak'ın ekonomisini güçlendireceğini belirtti. Buna rağmen bu oturum Irak'ta erken parlamento seçimlerine yaklaşık 45 gün kala düzenlendi. Irak parlamento seçimleri 10 Ekim gününde düzenlenecek. Görünen o ki El-Kazim'i ve destekçileri dolaylı bir şekilde seçim amaçlarını da bu oturumdan gütmüştür.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Bakü'nün Erivan ile barış anlaşmasından memnuniyeti etrafında. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu eş başkanları Dağlı Karabağ münakaşasının devam ettiğini belirtirken İlham Aliyev hükümet yetkilileri Karabağ münakaşasını bitmiş sayıyorlar. Bu hususta Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, son Karabağ Savaşı'na katılan askerlerin ailelerini takdir etme töreninde şöyle bir açıklamada bulundu. Karabağ Savaşı'nın sonlandırılması bizim için tamamen mantıklıydı çünkü savaşın devamı zayiatında artması demekti. Azerbaycan Cumhuriyeti lideri ayrıca hava koşullarının da Azeri güçleri zorluktan çıkarabileceğini belirtti. Bu açıklamalarla ilgili birkaç kilit nokta göze çarpıyor. İlk olarak bu tür açıklamaların Azeri ve Ermeni temas hatlarına sürekli ateşkes ihlallerinin devam ettiği bir sırada gelmesidir. Bu bağlamda her iki tarafta birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. Buna ilaveten Amerika, Rusya ve Fransa dahil AGİT Minsk grubu eş başkanları da Karabağ Savaşı'nın hala noktalanmadığını savunuyorlar. Tüm AGİT Minsk grubu üyeleri bu hususta ortak görüşe sahipler. Örneğin Amerika'nın resmi tutumu da Karabağ sorununun hala çözümlenmediği yönünde. Gerçekte Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın devamlı olarak Karabağ sorununun son bulmasından söz etmesine rağmen Amerika Bakü'nün bu yaklaşımını hala kabul etmiş değil. Amerika Karabağ bölgesinin hukuki statüsünün belirlenmesine kadar kendi tutumlarında ısrarlı olmuştur. Daha önce ise Fransa hükümeti bu hususta farklı kanallardan mevzilerini belirtmiştir. Gerçekte Fransa'nın Agit Minsk grubunun üyelerinden biri olarak Karabağ sorununa yönelik tutumu Amerika'yı aratmıyor. Bu ülkenin makamları da defalarca resmi tutumlarının bu sorunun bitmemesi doğrusunda olduğunu göstermiştir. Amerika ve Fransa ayrıca Rusya aracılığı ile iki ülke arasında imzalanan barış anlaşmasının geçersiz olduğunu da ileri sürüyorlar.
Rus makamlar da en üst düzeyde sürekli olarak bu hususta tutumlarını belirtiyorlar. Bu bağlamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin defalarca Karabağ sorununun çok çetrefilli olduğunu ve gelecekte çözülecek bir sorun olduğunu belirtmiştir. Gerçekte geçen Kasım ayında Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında arabuluculuk yapmış olan Rusya Cumhurbaşkanı bile bu sorunun hala gündemde olduğunu düşünüyor. Başka bir ifadeyle Agit Minsk grubu eş başkanları Kasım ayı barış anlaşmasına rağmen mevcut durumda Karabağ sorununun devam ettiğine dair ortak görüşleri paylaşıyorlar. Bu hususta Azerbaycan Cumhuriyeti Halk Cephesi Reformcuları Kanadı Başkanı Ali Keremli, Azerbaycan'ın saat sitesine verdiği demeçte İlham Aliyev'in mükerrer bir şekilde Karabağ sorununun bitmesine dair açıklamalarını abeste iştigal ve kendini aldatma olarak nitelendirip şöyle bir değerlendirmiştir. Bulundu. Bugün Azerbaycan Cumhuriyeti Dağlık Karabağ bölgesinde kontrolü ele geçirmediği gibi Laçin'in kontrolünü de ele geçirememiştir. Bu yüzden Karabağ sorununun çözüldüğünü söylemek mümkün değil. Ermenistan ile karşılıklı tehditler devam ettiği bir sırada sorunun çözülmesinden söz etmek mümkün değildir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin tanınmış ve ünlü siyasetçilerinden Ali Keremli şöyle diyor. İlham Aliyev Dağlık Karabağ sorununun bittiğini söyleyerek aslında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Hankendi, Hocalı, Hocavend, Akdere ve Askeran bölgelerinden vazgeçtiği ve bu topraklar üzerinde hiçbir iddiası olmadığı mesajını veriyor. Ancak Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Dağlık Karabağ Savaşı'nın sona ermesiyle ilgili iyimser açıklamalarına rağmen İlham Aliyev hükümetinin muhalifleri ve eleştirmenleri farklı bir konuma sahip olduğu açıkça gözlemlenmektedir. Görünüşe göre Avrupa Güvenlik İşbirliği Örgütü Minsk grubu liderleri de Dağlık Karabağ sorununun bitmemiş olduğunu düşünüyor. Daha önce imzalanan ve yeni anlaşmaların temelini oluşturması beklenen anlaşmalara göre Azeri uyrukluların evlerine nakledilmesinin ardından Dağlık Karabağ'da kendi kaderini tayin hakkı konusunda referandum yapılacak. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Şehrivar 1400 Hicri Kameri 21 Muharrem 1443 ve Miladi 30 Ağustos 2021 Pazartesi. İran takviminde Hicri Şemsi 8 Şehrivar ve 30 Ağustos günü Terörizm ile Mücadele Günü olarak adlandırılmıştır. Bu adlandırmanın nedeni bugün eski Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai ve Başbakan Muhammed Cevat Bahuner'in teröre kurban gitmeleriydi. 36 yıl önce İran İslam Cumhuriyeti'nin halkçı ve yeni kurulmuş düzene muhalif olup batılı güçlerin himayesindeki sözde demokrasi iddiasında bulunan münafıklar İran'ın eski Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Muhammed Ali Recai ve Muhammed Cevat Bahuner'in bulunduğu Tahran'daki başbakanlık binasına terör eylemi düzenlediler. Şehit Recai sosyal faaliyetlerine öğretmenlik de başladı ve ders vermenin yanı sıra Şah rejimiyle mücadele sürecine katıldı. Şehit Recai İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra Eğitim Bakanı, Meclis Milletvekili, Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı görevlerine üstlendi. Şehit Recai, Cumhurbaşkanı olunca Şah rejimine karşı başlatılan mücadelede parlak bir geçmişi olan düşünür Dr. Bahoner'i başbakan olarak seçti. Şehit Recai ve Bahoner ihlaslı, mütevazi ve aynı zamanda çalışkandılar. İslami talimlerin tahakkuk bulması yolunda inkılap düşmanlarının hışmına uğradılar. İran İslam Cumhuriyeti aleyhinde silahlı çatışmalar ve terör girişimlerinde bulunan eli kanlı terör örgütü münafıklar işte böyle bir günde başbakanlık binasının önünde bombalı saldırıda bulunarak Recai ve Bahoner'i kalleşe şehit ettiler. İslam İnkılabı'nın rahmetli lideri Recai ve Bahoner'in şehadetinden sonra şunları belirtti. Recai ve Bahoner'i değerli kılan şey onların halkçı olmalarıydı. ...79 yıl önce bugün Hicri Şemsi 8 Şehrivar 1321'de önde gelen alim ve arif Şeyh Hasan Ali Nuhodeki İsfahani vefat etti. Nuhodeki olarak bilinen İsfahani çocukluğundan beri nefis tezkiyesi ve ibadet etmekte ciddi çabalarda bulundu. Matematik, hesap ve felsefe derslerine Molla Ahun Kaşhane ve Cihangirhan Kaşkai'den öğrenen Nuhodeki ardından Necef-i Eşref'e gitti ve orada birçok alimden dersler aldı. Ayetullah Nuhodeki İsfahani, Necef-i Eşref'ten geri döndükten sonra Kutsal Meşir kentinde kaldı ve orada bulunan alimlerden feyizler aldı. O, ders vermenin yanında araştırma ve ibadet yapardı ve fakir insanlara da büyük ilgi gösteriyordu. Ayetullah İsfahani ömrünün büyük bir bölümünde büyük zorluklara katlandı. Ayetullah Nuhodeki önemli bir konuma ve keramete sahipti ki, ömrü boyunca yaptığı değerli faaliyetleri ve çalışmaları oğlu tarafından derlenip toplanan bir kitapta ele alındı ve daha sonra da yayınlandı. ...30 yıl önce bugün 30 Ağustos 1991'de Azerbaycan Cumhuriyeti eski Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını elde etti. Bu toprakta miladi 3. yüzyılın başlarından itibaren İranlı Sasani silsilesince ele geçirildi ve tarihin birçok kesidinde İran topraklarında yer alıyordu. 19. yüzyılın başlarında Rusya'da Tezar İmparatorluğu'nun yayılmacılığı ardından Rusya ile İran arasında savaşlar yaşandı ki İran'ın hezimetiyle sonuçlandı ve neticede Azerbaycan'ın kuzey kesimi Rusya tarafından işgal edildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
70 yıllık hastane kapatıldı, 50 sağlıkçı işsiz kaldı.
Karar.
Çin, Amerika'nın COVID-19 raporuna tepki gösterdi.
Yeni Asya.
Sonbaharda vaka sayıları artabilir.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Kara Alioğlu 28 Ağustos tarihli Karar Gazetesi'nde neden IMF parasını dünyada sadece biz tartışıyoruz başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası rezervlerinde artış olacağını duyururken kaynak belirtmeden Merkez Bankası rezervlerimiz şu an itibarıyla 109 milyar dolar seviyesindedir. Süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde bu rakam 115 milyar doların üzerine çıkacak demesi kendisinin gizlediği ama gizlenmesi mümkün olmayan IMF katkısını tartışmaya açtı. Aradaki fark yani rezerve 115 milyar dolara çıkartacak miktar bilindiği gibi IMF'den geldi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Uluslararası Para Fonu 190 ülkeye sermaye payları oranında özel çekme hakkı imkanı tanıdı. Ve böylelikle ülkenin Covid salgınında kötüleşen rezerv tablolarının bir miktar düzelmesine katkı verdi. Bütün paket 650 milyar dolar, bize düşen pay ise 6,3 milyar dolar oldu. Sorun yok. Dünyanın sıkıntıda olduğu bir süreçte, özellikle de bazı ekonomiler çok daha büyük sıkıntılar yaşarken IMF'nin yaklaşımı faydalıdır. Türkiye'nin de bu kaynağı kullanması yerindedir ve zaten zaruridir. Yükümlülükler, swaplar ve IMF'den gelen para düştükten sonra net rezervimizin hala eksi 55 milyar dolar seviyesinde olduğu ortamda başka seçenek yoktur. Hazine Bakanlığı da Erdoğan'ın adını anmadığı bu kaynağı utangaç bir açıklamayla duyururken sorun olmadığını anlatmaya çalışıyor. Bakanlık şöyle diyor. Ülkemiz 1947 yılından bu yana IMF üyesi olup bahse konu kuruluşta %0,98 sermaye payına sahiptir. IMF 23 Ağustos 2021 tarihinde Covid salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla toplam 650 milyar Amerikan doları tutarında sermaye payları oranında özel çekme hakkı tahsisatı başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağlamıştır. IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Yani hala yerli ve milliyiz. Kimse bizden bu para karşılığında bir söz istemedi. Eskiden olsa burası çok önemli derlerdi. Eski yeni fark etmez. Bize zaten şartlı para yaramaz. Kafamıza göre kullanmayı tercih ederiz. Amerika bile 112,9 milyar, Almanya bile 36 milyar dolar almış. Ayıp değil. Buraya kadar gayet normal. Zaten kurucusu olduğumuz bir fonun ucuz kaynağını almayacağız da ne yapacağız? Sorun şudur. Türkiye birkaç yıldır IMF üzerinden o kadar çok hamaset, o kadar çok biz bize yeteriz edebiyatı yaptı ki şimdi öyle ya da böyle aynı yerden para gelince çelişkiyi sorgulamak kaçınılmaz oluyor. Erdoğan'ın IMF parasından dolayı mutsuz hissetmesi ama mecbur da kalmasının ekonomi bilimiyle alakası yoktur. Sadece slogan siyasetinin kaçınılmaz çelişkisidir. Dünyada hiçbir ülke bunu tartışmazken bizim IMF'nin sermaye payları oranında özel çekme hakkını mevzu etmemiz Erdoğan'ın seçim meydanlarında kullandığı coşkulu dilin eseridir. Oysa herkes biliyor ki Türkiye kendi kendine yeten bir ülke değildir. Şimdi neredeyse tamamen kaybettiği yabancı yatırıma ve şimdi neredeyse dünyada en yüksek faiz ile elde edilebildiği yabancı kaynağa yani borca ihtiyacı olan bir ülkedir.
Cevher İlhan 28 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde Türkiye Avrupa'nın çöplüğü haline getirilmiş başlıklı yazısına yer veriyor. Yoğun gündem arenasında, dünya medyasında ve ajanslarda çıkan ve birçok sitede paylaşılan Türkiye'nin Avrupa'nın bir numaralı çöplüğü haline geldiği haberleri karambole getirildi. Türkiye'nin AK Parti iktidarında Avrupa'nın plastik atıklarını artık kabul etmeye başlamasıyla bu alanda lider ülke haline geldiği belirtilirken, Eurostat'ın verileriyle 2004'ten 2020'ye 16 yıl içinde Avrupa'dan Türkiye'ye resmen gönderilen plastik atık miktarının 196 kat arttığı ortaya çıktı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Buna göre Avrupa'dan 2020'de 656.960 ton plastik çöp ithal edilmiş. 2019'da 11,4 milyon ton ithalatla Türkiye Avrupa çöpünün %37'sini ithalle en çok çöp alan ülke olmuş. Çin, Malezya, Vietnam ve Tayland'ın plastik atık ithalatını kısıtlamasıyla Türkiye'nin Avrupa'nın yeni çöp deposu yapıldığının bildirildiği araştırmada, İngiltere'den Slovenya'ya birçok ülkenin baş edemediği çöpünü Türkiye'ye gönderdiği görülüyor. Ve gemilere yüklenip Türkiye'ye gönderilen yüz binlerce ton atıkla ülkenin denizleri ve toprağı tam gaz kirletiliyor. Greenpeace'in tespitiyle Avrupa'dan Türkiye'ye her gün ortalama 213 kamyon plastik atık geliyor ve bunların bir kısmı geri dönüşme giderken gerisi çöp dağları meydana getiriyor. Haziran ayında BBC'de yayınlanan bir araştırmaya göre Türkiye'ye gönderilen çöplerin önemli bir kısmı tarım arazilerine, ırmaklara, derelere gelişi güzel atılıyor. Konteynerlarla başka başlıklar altında Akdeniz'deki limanlara bırakılan Avrupa çöpünün bölgede gizli çöplükler oluşturduğu biliniyor. Bu vitrinde 13 milyar 200 milyon ton çöpü kabulle birinci olan Türkiye, ikinci sıradaki Hindistan'ın 5 katı çöp ithal etmiş. Bu bakımdan uluslararası çevreci kuruluşların araştırmasıyla Türkiye için çöplük ülke nitelemesi yapılıyor. Fakat şu ki Ticaret Bakanlığı'nın resmi gazetede yayımladığı tebliğle atık ithalatı yasasının yürürlüğe girdiğinin duyulduğu, naylon poşetlerin daha az kullanılması için marketlerde parayla satılması uygulamasıyla çevrecilik propagandasının yapıldığı tek kişilik yönetimde Türkiye'nin Avrupa çöpünü ithali siyasi iktidarın çevre politikası çarpıklığını ele veriyor. Bu arada kendi atığını kaynağından ayrıştırarak değerlendirip geri dönüşümle sanayiye kazandırmada da Türkiye'nin Avrupa'da Romanya ile birlikte son sırada olduğu ifade ediliyor. Özetle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sıfır atık projesiyle plastik kirliliğe karşı mücadele verildiği propagandası yaparken ekolojik kirlilikle çevre tahribatı devam ediyor.
Zeki Ceyhan 28 Ağustos tarihli Milli Gazetesi'nde "Ekonomi canlanıyormuş" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, iktidar partisinin milletvekillerine ekonomide yaşanan gelişmelerle ilgili bilgiler vermiş. Yandaş medya bunu duyururken ilk etapta ekonomide canlanma başladı derken haberin devamında ekonomide toparlanmanın başladığını söylüyor. Ekonomide canlanmaya da toparlanma netice itibarıyla hepsi aynı kapıya çıkan sözcükler diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ve de ekonomide oldukça önemli bir sıkıntının yaşandığını itiraf eden sözcükler. Ekonomide oldukça önemli bir sıkıntı yaşanmamış olsaydı yandaş medya şimdi kalkıp ekonomide canlanma ya da toparlanmadan söz eder miydi? Demek ki ekonomi oldukça sıkıntılı bir dönemden geçmiş. Peki muhalefet bu durumu, yani ekonomide oldukça önemli bir sıkıntı yaşandığını dillendirdiğinde iktidar partisi sözcüleri ne diyorlardı? Muhalefete hak vererek ekonomide yaşanan büyük sıkıntıları kabulleniyorlar mıydı? Biz böyle bir şeye tanık olmadık. Ya neye tanık olduk? Ekonomik sıkıntıları dile getiren muhalefetin bozgunculuk yaptığı, yani durduk yerde yalan söyledikleri suçlamalarına tanık olduk. Evet, dün muhalefetin ekonominin iyi gitmediği yolundaki eleştirilerine karşı çıkan, her şeyin yolunda olduğunu iddia edenlerin bugün ekonomide canlanma ya da toparlanmadan söz etmeleri muhalefetin haklılığının teşhirinden başka bir şey değildir. İktidar sözcüleri muhalefetin para yok iddiasına da karşı çıkıp piyasada olması gerekenden fazla para olduğunu iddia ediyorlar. Bugün piyasada olması gerekenden fazla para olduğunu iddia edenler umarız yarın bu sözlerini de tekzip edecek türde açıklamalar yapmazlar. Ekonominin iyi gitmediği yolundaki değerlendirmeleri şom ağızlılık olarak tanımlayanların bugün ekonomide canlanmadan ya da toparlanmadan söz ediyor olmaları muhalefetin yaptığı eleştirilerde ne kadar haklı olduklarını göstermiyor mu? Bir taraftan tasarruftan söz edilirken diğer yandan kaynakların alabildiğine israf ediliyor olması ekonomideki önemli bir aksaklığı göz önüne seriyor. Ekonomi oldukça sıkıntılı günlerden geçiyor ama iktidar partisi sözcülerinin dillerinden şahlanma ya da çağ atlama gibi abartılı sözcükler düşmüyor. Şahlanan bir ekonomiye toparlanıyor denilmesi yakışır mı? Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Terörle Mücadele Günü.
Değerli dinleyiciler, İran'da eski Cumhurbaşkanı Recai ve Başbakan Bahiner'in şehit edildiği gün terörle mücadele günü olarak adlandırılmıştır.
Bu bağlamda terörü, köklerini ve sultacı güçlerin neden terörü bir malzeme olarak kullandıklarını iki bölümlük bir programda gözden geçirdik. Şimdi sohbetimizin ikinci ve son bölümünü hep birlikte dinleyelim.
Soğuk Savaş'tan sonra uluslararası toplumda yaşanan gelişmeler birçok ülkeyi savaşı kazanan büyük güçlerin müdahalelerine maruz bıraktı ve uluslararası camia yeni sorunlarda karşı karşıya getirdi. Üstelik o sıralarda Birleşmiş Milletler'in de terör uygulamalarını tanımlama yönündeki çabaları yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başlamıştı. Bu süreç Batı Asya bölgesinde de Filistin topraklarının Siyonistlerce işgal edilmesi gibi bazı bölünme oranları ile beraber daha da şiddetlendi.
O günlerde binlerce Filistinliyi avare etmek üzere Siyonistlerce estirilen terör ve dehşet tüm dünyaya sömürü ve işgal gibi şom hedeflerin doğrultusunda terörün yeni şeklini gözler önüne serdi. Siyonist terör çeteleri Filistin halkı arasında dehşet yaratmak istiyordu. Bu doğrultuda korkunç katliamlar gerçekleştirdiler. Bu katliamların en ağırı ise Deir Yasin katliamı adı ile ün yaptı.
Siyonist rejim İsrail şom varlığını ilan ettikten sonra terör, işgalci Siyonistlerce daha açık bir şekilde kullanılmaya başlandı. Bundan sonra Siyonistler silahlı baskın, toplu katliam ve benzeri türlü terör saldırılarını düzenlemeye başladı. Bu cinayetler Birleşmiş Milletler'in terörü kınayan kararnameleri terörü tanımlayan konvansiyonları ve diğer girişimleri katil rejim İsrail'in cinayetlerini durdurmaya yetmediği halde aynı hızla devam ediyordu.
Bu bağlamda atılan tek kayda değer adım ise 1990'lı yılların ortalarında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda onaylanan bir kararname oldu. Kararnamede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenlik tehdidi altına girdiği durumlarda müdahale etmesi vurgulanıyordu. Buna karşın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1999 yılına kadar terörü çok özel durumlarda kınamaya devam etti. Bu yılda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ilk kez terörle ilgili tavsiye içerikli bir kararname çıkardı. Ancak 11 Eylül 2001 olayları Amerikalılara terörle mücadele iddiası ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden önleyici saldırı yapmak üzere gerekli izni almasına zemin hazırladı. Amerika bu izinle ilk adımda Afganistan topraklarına saldırdı ve bu ülkeyi resmen işgal etti.
Ancak kısa bir süre sonra Amerika ve Batı'nın terör örgütlerine karşı çifte standart politikaları, El-Kaide ve IŞİD gibi tekfirci terör örgütlerinin türemesiyle gün yüzüne çıktı ve Batı'nın terörle mücadele etme niyetinde olmadığını da gösterdi. Maalesef Batı'nın teröre karşı çifte standart tutumu, dünyada cinayetlere ve katliamlara zemin hazırlayarak terörü tüm milletlerin başına bela olarak indirdi.
Dünyada yarım asırlık terör deneyimleri, terörle mücadele iddiasında bulunan Amerika ve bazı Avrupa ülkeleri bu meseleye tamamen kendi menfaatleri temelinde yaklaştığını gösteriyor. İran'ın Habilyan Vakfı'nın terör meseleleri uzmanı Seyyid Rıza Kazvini Garabi bu bağlamda batılı devletlerin münafıklar terör örgütüne verdikleri desteği işaret ederek şöyle diyor. Uzun yıllar batılı devletlerin terör örgütleri listelerinde yer alan bir örgüt sanki hiçbir şey olmamış gibi aniden bu listelerden siliniveriyor. Hatta örgüte mali imkanlar da sunuluyor. Bakın, münafıklar terör örgütü uzun yıllar Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın terör örgütleri listesinde yer alıyordu. Ama şimdi Washington'da lobi yapan temsilciliği bile vardır. Yine Hollanda ve Danimarka'da İran'ın Huzistan eyaletinde terör faaliyetlerinde bulunan ve hala da aynı bölgede terör faaliyetlerini ve sabotajlarını sürdüren ayrılıkçı terör örgütlerinin resmi temsilcilikleri bulunuyor.
Münafıklar terör örgütünün kara karnesine bakıldığında örgütün 1979 ile 1981 yılları arasında İran'da birçok yetkiye, İnkılapçı güçlere ve hatta sıradan vatandaşlara bile suikast düzenledikleri anlaşılıyor. 1981 yılında Ayetullah Hamene'yi Tahran'ın Ebu Zer Camii'nde konuşma yaparken terör saldırısına uğradı. Bu saldırıdan sonra Hicri Şems'i 7 Tir 1360 tarihinde düzenlenen bombalı terör saldırısıyla birlikte teorisinin cinayeti yeni bir boyut kazandı. O gün Tahran'da İslam Cumhuriyeti Partisi'nin toplantı salonunda güçlü bir bombanın infilak etmesi sonucu Yargıtay dönem başkanı Ayetullah Seyyid Muhammed Hüseyin'i Beheşti, aralarında 4 bakan, 12 bakan yardımcısı ve 30 milletvekilinin de bulunduğu 72 yetkili ile birlikte şehit düştü. Bombalama cinayeti münafıkların işiydi.
Bu hain terör saldırısından 2 ay sonra ve 29 Ağustos 1981'de bir başka bombalı terör saldırısında dönem Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai ve dönem Başbakanı Muhammed Cevat Bahuner şehit düştü. Münafıklar terör örgütü resmi yayın organında silahlı mücadeleye başladıkları günden bir yıl sonrasına kadar yaptıkları suikastlerin sayısını 12 bin ve ikinci yılda da 7 bin olarak açıkladı. Bu kara tablo münafıkların Şom hedeflerine ulaşmak için hiçbir cinayetten çekinmediklerini açıkça ortaya koyuyordu.
Mossad, CIA ve MI6 gibi korsan İsrail, Amerika ve İngiltere'nin casusluk örgütlerinin karnenleri de hedef ülkelerin seçkin siyasi şahsiyetlerini ve bilim adamlarını yok etmek de bu zümrenin yanı sıra Suudi Arabistan ve münafıklar terör örgütünün ortak hedefleri olduğunu gösteriyor. Macit Şehriyari, Mustafa Ahmedi Ruşen, Mesud Ali Muhammedi ve Darius Rıza-i Nejat söz konusu teoristlerce şehit edilen İran nükleer bilimcilerdi. Yine ele geçirilen bazı belgeler ve kanıtlar, münafıklar terör örgütü İran ve diğer nükleer bilimci Dr. Muhsin Fahrizade suikastında da eli bulunduğunu gösteriyor.
Amerikalı ünlü gazeteci yazar Seymour Hersey, Nisan 2015'te New Yorker dergisinde "Bizim Adamlarımız İran'da" başlığı altında yayımladığı makalesinde İranlı nükleer bilimcilere yapılan suikastlerin Amerika ve Siyonist İsrail'in ortak projesi olduğunu ve münafıklar terör örgütüne bağlı teröristlerce yapıldığını ifşa etti. Hersh istihbarat kaynaklarına dayandırdığı yazısında Amerika bir süredir Nevada çölünde bir merkezde münafıkları İran'da terör saldırıları yapmak ve sabotaj düzenlemek üzere eğittiğini belirtti.
Tüm bu gerçekler ve belgeler Amerika ve Fransa gibi ülkelerin amaçları insan haklarını korumak veya terörle mücadele etmekten ibaret olmadığını gösteriyor. Bu zümre nerede çıkarları icap ederse terörü kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyor. Nitekim Amerika ve bazı batı ülkeler siyasi amaçları doğrultusunda terörü iyi ve kötü olmak üzere ikiye ayırarak bazı terör örgütlerine desteklemelerini haklı göstermeye çalışıyorlar.
Batı'nın bu bağlamda çifte standart tutumu irdelenirken iki nokta dikkat çekiyor. Birincisi Batı'nın terörle mücadele iddiasının altında yatan siyasi mahiyet ve Şom amaçlardır. Batı'nın bu iddiaları gerçekte uluslararası kurum ve kuruluşların üzerinden başka ülkelere müdahale için zemin hazırlamak içindir. İkinci nokta ise Batı'nın terörle mücadele alanında çifte standart tutumunun dünya genelinde terörle etkili mücadeleyi olumsuz etkiliyor olmasıdır. Bugün terörle mücadele iddiasında bulunan ülkeler tarihi ciddi bir sınavla karşı karşıyadır. Bu ülkeler İran milletini Batı'nın desteklediği teröre 17 bin şehit vermesi konusunda cevap vermelidir.
Gerçekte eğer İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonraki ilk yıllarda ve daha sonrasında İran'da meydana gelen terör saldırıları ve insanlık dışı cinayetler Amerika veya herhangi bir Avrupa ülkesinde meydana gelmiş olsaydı bu cinayetlere kınayan onlarca kararname çıkarılır ve yapanlara karşı da türlü yaptırımlar uygulanırdı. Ancak ne var ki Batı dünyası bunca açık cinayetlere göz yumarak kendisi bizzat insan haklarını ihlal edenlerin başına yerleşmiş bulunuyor. Aynı Batı siyasi hedefleri uğruna başka ülkelere karşı bildiri yayımlamaktan da çekinmiyor.
Batı'nın bu tutumu terörle mücadele iddiasının nedenli yalan olduğunu ortaya koyuyor. Gerçi Batı'nın bu iddianın arkasında saklanarak bazı Şom hedeflerine ulaşmaya çalıştığı da artık çok iyi biliniyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu konuya çok güzel bir tabirle şöyle açıklık getiriyor. Bu arsız cinayetlere göz yuman bir dünya insan hakları taraftarı olduğunu iddia edemez. Dünyada büyüyen terörle mücadele edebileceğini söyleyemez. Bunlar zaten terörün hamileridir.
Değerli dinleyiciler, İran'da eski Cumhurbaşkanı Recai ve Başbakan Bahunlerin şehit edildiği gün terörle mücadele günü olarak adlandırılması dolayısıyla terörü köklerine ve sultancı güçlerin neden terörü bir malzeme olarak kullandıklarını gözden geçirdiğimiz sohbetimizin ikinci ve son bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Programımızı geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Siyonist rejim İsrail'in Gazze şeridinde cinayetlerini sürdürmesi.
Irak Başbakanı Mustafa Kazım'ın Kuveyt ziyareti.
Ve Siyonist İsrail Başbakanı Neftali Bennett'in Amerikan ziyareti.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinin önemli bazı gelişmeleriydi.
Şimdi detaylar.
Geçen hafta korsan İsrail'in mazlum Gazze halkına yönelik cinayetleri daha da şiddetlendi. Gazze halkı geçen cumartesi günü Gazze şeridine dayatılan kuşatmaya itiraz etmek üzere barışçıl bir protesto eylemi düzenledi. Ancak Siyonist askerler protesto eylemine sert müdahalede bulundu. Protestoculardan 41 kişi yaralandı. Bu arada 32 yaşındaki Gazze'li Husami Halit Dayk, Gazze halkının düzenlediği protesto eylemi sırasında Siyonist askerlerin hedefi oldu ve çarşamba günü aldığı yaralar sonucu kurtarılamayarak şehit düştü.
Siyonist rejim İsrail, Gazze şeridine yönelik saldırılarının devamında geçen hafta onlarca kez Gazze şeridinin çeşitli bölgelerini bombardıman etti. İsrail savaş uçakları geçen hafta pazar ve salı günleri Gazze'nin çeşitli noktalarını hedef aldı. Yine Gazze şeridinde yüzlerce kişi Siyonist rejimin dayattığı kuşatmaya itiraz etmek üzere çarşamba günü protesto gösterileri düzenledi. Han Yunus'ta da işgal altındaki Kudüs'ü Yahudileştirme çabaları protesto protesto edildi. Siyonist rejim askerleri protesto eylemleri sırasında göz yaşartıcı bomba ve mermi ile Filistinli protestoculara saldırdı. Olayda 14 Filistinli yaralandı.
Siyonist rejimin Gazze halkına yönelik şiddet uygulamaları bu rejimle Gazze şeridi arasında 10 ila 21 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen ve sonunda da yabancı aktörlerin arabuluculuk yapmasıyla sona eren 11 günlük savaşa rağmen devam ediyor. Bu arada eli kanlı rejimin şiddet uygulaması Gazze şeridi sınırında ikinci bir utanç duvarını inşa etmeye başladığı bir sırada yeniden tırmandığı da belirtilmelidir.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Bu süreçte dikkat çeken bir başka konu ise uluslararası camianın İsrail'in bu cinayetleri karşısındaki sessizliği, ayrıca bazı Arap rejimlerin katil rejimle ilişkilerini geliştirmekte adeta birbiriyle yarışması, korsan İsrail'i mazlum Filistin halkına yönelik cinayetlerini şiddetlendirmekte daha da küstahlaştırmaktadır. Buna karşın Filistinli direniş grupları İsrail'in son cinayetlerini gösterdikleri tepkide bu rejimi Filistin milletine karşı saldırıları ve cinayetlerinin doğuracağı sonuçların ayrıca Gazze şeridi kuşatmasını sürdürmesinin sonuçları hakkında uyardı. Nitekim Filistin İslami Cihat Hareketi medya sözcüsü Tarık Selma, Filistin milleti hiçbir koşulu altında direnişten el çekmeyeceğini vurguladı. Şimdi konuyla ilgili Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi üyesi Sayın Burhanettin Dağ'ın görüşlerini dinleyelim.
Türkiye'de de hamaseti anlamışızdır aslında. Yani bu hamasetin de fazla bir faydası yok. Kapatın ilişkilerinizi, kesin ilişkilerinizi, hava, kara ve deniz sahalarınızı kapatın. Başka bir şey yapmayın ve kardeşlerinize yeterince destek. Kınıyoruz. Kınama ya, kınayın. Ne işe yarar bu kınamanız, yani ne faydası var bu kınamanız? Ama önemli olan din alimleri ve dini camiye kanaat önderlerinin yani bu sessizliği, yani zulme karşı susan yani şeytandır yani. Ne de Birleşmiş Milletler yani tüzüğüne göre veya insan hakları, şimdi Birleşmiş Milletler misakının 55. maddesine göre bir memleket eğer toprağı işgal edilmiş ise her türlü vesileyi kullanarak toprağını kurtarma hakkına sahiptir ve bütün Birleşmiş Milletler üyelerinin de o ülkeye, o halka destek vermesi lazım. Şimdi onlarca Birleşmiş Milletler kararnamesi yayınlanmıştır yani İsrail aleyhinde. Hangisi uygulanmıştır? 238-242 Arap topraklarının geri çekilmesi lazım, 67 sınırlarına geri çekilmesi lazım. Onlarca kararname var ve işgaldir. Yani şimdi bir taraftan Amerikalılar diyorlar ki Batı yakası işgaldir. Efendisi Golan Tepeleri işgaldir. Kudüs, Doğu Kudüs işgaldir. İşgalciler işgal etmişse çekilmeleri lazım. Ben bunları yani kendi toprağımdan kovmak için de dışarı sürmek için elimden gelen her türlü vesileyi kullanma hakkımı Birleşmiş Milletler bana veriyor. Ancak yani durum Filistin olunca mukaddes yani nedir? Dana hiç kimse de orada da hak, hukuk, uluslararası misak, sözleşmeler yani söz konusu olamaz. Haklıdır. Yani kendisini savunur. Ya işgal edilmiş bir topraktır. O topraktan geri çekilmesi lazım. Ben işgal altındayım. Siz bunu diyorsunuz bir taraftan işgal altında. Öte yandan ise yok kendi meşru müdafasını. Kendi meşru müdafasını eğer biri Tel Aviv'e gelmiş ise veya efendim söyleyeyim onların sınırlarına girmiş ise o zaman meşru müdafaa hakkı doğar.
Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere bilhassa bu arada daha fazla rol ifa ediyor ama farklı beyanları işitiyoruz. İşte karşılığımız yumuşak olacak, efendime söyleyeyim, acele etmiyoruz. Zaman münasip bir zamanda, münasip bir mekanda. Bakalım belki yani bu tehditler, nükleer müzakerelerin daha ciddi bir şekilde ve daha hızlı bir şekilde başlatılmasına yönelik yani bir baskı unsuru da olabilir. Çünkü işte istihbarat raporları İran'ın nükleer programında çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Haftalardan bahsediyorlar. Birkaç hafta içerisinde bir anlaşma sağlanamazsa olan olur şeklinde. Bütün bunlar yani bu bir psikolojik savaş doğrultusunda değerlendirmek lazım.
Sayın Burhanettin Dağ görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Batı Asya'da yaşanan önemli bir gelişme de Irak Başbakanı Mustafa Kazım'ın Kuveyt ziyaretiydi. Başbakan Kazım geçen hafta pazar günü üst düzey bir heyet başkanlığında Kuveyt'e gelerek bu ülkenin üst düzey yetkilileriyle görüştü. Bu ziyaret Kazım'ın 2020'nin Nisan ayında başbakanlık koltuğuna oturduktan sonra Kuveyt'e yaptığı ilk ziyaretiydi. İki ülke ortak petrol kuyuları, kaybolan Kuveyt vatandaşları dosyası ve iki ülke arasında 2012 yılında imzalanan Hur Abdullah Anlaşması gibi dosyaların üzerinde çözümlenmemiş anlaşmazlıkları söz konusudur. Buna karşın gözlemciler Irak Başbakanı Kazım'ın Kuveyt ziyareti daha çok iktisadi amaçlı ve Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaretlerle eş güdümlü olduğunu belirtiyor.
Irak Başbakanı Mustafa Kazım'ı geçen Nisan ayında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Kazım'ın Suud Kralı Salman'ın daveti üzerine yaptığı ziyareti sırasında Riyad ve Bağdat 3 milyar dolar sermayeli ortak bir yatırım fonu kurulması üzerinde anlaşmaya vardı. Suud rejimi bu fon Irak'ta iktisadi yatırım için ve iki ülkenin çıkarlarına hizmet için kurulduğunu ve her iki ülkenin özel sektörlerinin katılımı söz konusu olduğunu açıkladı.
Başbakan Kazım'ı Birleşik Arap Emirlikleri'nde de Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed tarafından çok sıcak karşılandı ve Irak'ta 3 milyar dolar yatırımdan söz ederek bunu ikili iktisadi ilişkileri geliştirmek ve yeni iş fırsatlarını oluşturmak için gerçekleştirdiklerini ileri sürdü. Şimdi ise Kazım'ın Kuveyt ziyareti arifesinde bir açıklama yapan Irak Dışişleri Bakanlığı ziyaretinin amacını Kuveyt'in Irak piyasasına yatırım yaparak girmesini ve Irak'ın ticari ve sanayi kalkınması ve sürdürülebilir kalkınmasında yetkili rol ifade etmesini sağlama şeklinde açıkladı.
Irak Başbakanı Kazım'ın ülkesi birçok iktisadi sorunla karşı karşıya bulunduğu bir sırada yabancı sermayeleri cezbetmeye çalışıyor. Bu sorunlar Irak halkının geçimini olumsuz etkilerken ülke genelinde hükümet karşıtı protesto eylemlerine sebebiyet veriyor. Kazım ise Arap dünyasının zengin ülkelerinden yabancı sermaye cezbetmekle Irak'ın iktisadi sorunlarının bir bölümünü çözümleyebileceğini düşünüyor.
Ve son olarak geçen hafta Korsan İsrail Başbakanı Naftali Bennett Amerika'ya ilk ziyaretinde Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüştü. Bennett'in geçen Perşembe günü ve Amerika Başkanı Joe Biden ile görüşmesi planlanmıştı ancak Beyaz Saray Kabil Havalimanı'nda meydana gelen patlamaların yüzünden görüşme ertelendiğini açıkladı. Görüşme Cuma günü gerçekleşti.
Siyonist rejim başbakanı Bennett, Amerika ile İsrail arasında ihtilaflar gün yüzüne çıktı. Öte yandan bölge şartları da değişmeye başladığı bir sırada Amerika'yı ziyaret etti. İki taraf arasındaki anlaşmazlıklar Bennett ile Blinken görüşmesinde ortaya çıktı. Anlaşmazlık konularından biri Filistin-İsrail münakaşasında iki devletli çözümle ilgiliydi. Bennett, Amerika'ya doğru yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada başbakan olduğu sürece bağımsız Filistin devletinin kurulmasına müsaade etmeyeceğini belirtti. Oysa Amerika Dışişleri Bakanı Blinken, Bennett'le görüşmede Filistinli taraflarla ilişkilerin önemini hatırlatarak iki devletli çözüm, Başkan Biden'ın bölgede barışın sağlanması için ideal politikası olduğunu belirtti.
Öte yandan Filistin Özerk Teşkilatı da Siyonist Başbakan Bennett'in bağımsız Filistin devletinin kurulmasına müsaade etmeyeceği yönündeki açıklamasına tepki göstererek açıklamayı barış karşıtı niteledi. Özerk Teşkilat Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yayımladığı açıklamada Bennett'in sözlerini Amerika Başkanı Biden ile görüşmeden önce Washington'un Siyonist yerleşim merkezlerinin inşaatı ve Filistin ile ilişkilerin üzerine baskıları, eleştirileri ve tavsiyelerinden kurtulmak için kırmızı çizgilerin aşılmasını niteledi.
Amerika ile Siyonist rejim arasında bir başka anlaşmazlık konusu İran ile imzalanan nükleer anlaşmaydı. Siyonist rejimi ile başları defalarca Amerika'nın kapsamlı ortak eylem planı COEB nükleer anlaşmasına geri dönmesine karşı olduklarını açıkladı. Oysa Amerika'da geçen Ocak ayında yeni yönetim iş başına geldikten sonra şimdiye kadar İran ve 4+1 grubu arasında Amerika'nın bu anlaşmaya geri dönmesi için 6 tur müzakere gerçekleşti. Amerika yönetimi defalarca İran ile varılan bu anlaşmaya yeniden geri dönmek istediğini açıkladı.
Siyonist Başbakan Bennett'in Amerika ziyareti ayrıca Batı Asya bölgesinde gidişatın değişmekte olduğu bir sırada gerçekleşti. Uluslararası meseleler uzmanı Hasan Hanizade bu bağlamda şöyle dedi. Bugün Korsan İsrail, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede ve özellikle bölge milletleri arasında konumunun yükselmesinden kaygı duyuyor. İran'ın Lübnan'a yakıt göndermesi, Lübnan halkı arasında İran sempatisini yükseltti. Bu durum ve özellikle İran'ın Lübnan halkı arasında konumunun yükselmesi Siyonist rejimde derin kaygılara yol açıyor. Bu yüzden Tel Aviv elebaşları türlü entrikalara ve sabotajlara başvurarak bölge milletlerinin İran'a yönelik sempatisini bozmaya çalışıyor. Nitekim bu yüzden Siyonist Başbakan Bennett, Amerika Başkanı Biden ile bölgede şartları nasıl İsrail lehine çevireceklerini görüştü. Gerçi şimdi Biden'in İsrail'in bölgesel tutumuna yönelik bakışı eski Başkan Trump'a göre bazı farklılıklar gösterdiği anlaşılıyor.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada www.parstoday.com üzerinden bizleri izleyebilirsiniz. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, İran Dışişleri Bakanlığı kabulünde İran'ın Suriye'ye verdiği desteği övdü. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün gece Suriye'nin başkenti Şam'da Filistinli grupların liderleriyle bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanı İranlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede İran İslam İnkılabı rehberine özel şükranlarını sunarken İran halkını da başarılı bir cumhurbaşkanlığı seçimi yaptıkları için tebrik etti. 35. Uluslararası İslam Birliği Konferansı posterinin tanıtım töreni İslam mezheplerine yakınlaştırma kurumunda yapıldı. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Koordinatör Yardımcısı Ordu Hava Savunma Kuvvetleri'nin gözetleme ağının çok güçlü bir şekilde donatıldığını duyurdu. İşgalci Siyonist rejim başbakanı Washington'da Amerikan başkanıyla yaptığı görüşmede nükleer anlaşmaya açıkça karşı çıkmayacağını iddia etti. Tokyo'da düzenlenen Paralimpik müsabakalarda İran'ın 4. altın madalyasını uzun atlamalarda Emir Hosrevani kazandı. Türkiye'ne 29 Ağustos 2021 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de COVID-19'dan son 24 saatte 255 kişi hayatını kaybederken 17.332 vaka tespit edildi. Irak Savunma Bakanı Cuma İnat Sadun, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA 12 adet T-129 Atak helikopteri ve 6 adet Koral Mobil Elektronik Harp Sistemi alımı için anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, biz Türkiye olarak göç konusunda ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yeterince yerine getirdik. Bizim artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir, dedi. Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Amerika'nın 1 Eylül'den itibaren Afganistan'da büyükelçiliği bulunmayacak, dedi. Ve Taliban lideri, Taliban siyasi liderliğiyle görüşmek için Kandahar'a gitti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 ve +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın. Thank you.